أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hamra Asad Savaşı ile ilgili olarak bunun özgeçmişi geçmiş hutbemde belirtilmişti. Bununla birlikte onlar düşmanların Uhud Savaşı'ndan sonra planlarını öğrendikten sonra saldırmaya karar verdiler. Yani Medine'ye gideceklerine onlar Mekke'ye gitmeye karar verdiler. Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir'i çağırdı Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar ya Resulallah düşmanlara doğru gidelim dediler. Böylece bizim çocuklarımıza saldıramazlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını bitirince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanları çağırdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'a duyuru yapmasını istedi. Ki Allah-u Teala'nın peygamberi size talimat veriyor ve çıkın ve düşmana karşı gelin. Onlar Uhud Savaşı'na katılanlar da gelmediler. Sadece Uhud Savaşı'na katılanlar da gelmelidirler dedi. Medine'nin sancağı ile ilgili olarak ve Medine'nin valisiyle ilgili olarak sancak sarıldı ve bir kenara konuldu, açılmadı birkaç gün. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sancağı, bayrağı Hazreti Ali'ye verdi. Başka bir söylentiye göre Hazreti Ebu Bekir'e verildi. Hazreti İbn-i Maktum Medine'ye vali olarak atandı. Biyografiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kararı, düşmanları kovalama kararı da hikmet vardı. Biyografilerde belirttiğine göre münafıklar 70 kayıp verdiler düşmanlar. Onun için tehlikeliydi ve güçleri yoktu. Bununla birlikte daha sonraki durumlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kararı son derece hikmet doluydu. Çok büyük miktarda bir avantaj kazanılmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün gece bu durumu analize etti. Ve orada tehdit vardır demişti. Eğer putperestler Mekke'ye dönerse şartlara rağmen biz bu savaştan bir şey kazanmadık. Onlar daha organizasyon ve disiplin olacaklar ve böylece Mekke'ye dönecekler ve Mekke'ye gitmektense Medine'ye döneceklerdir. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok ileriyi görerek stratejik olarak bir plan yaptı ve düşmanların peşine düştü. Bu mücahidinler en yüce seviyette onları güçlendirdi. Münafıkların kalpleri korkudan titremeye başladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kararından. Düşmanlar Müslüman ordu onları kovalayacağını anlayınca onların kararları bu biyografilerde yazılıdır. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den savaşa katılmak için istedi. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve rica etti, Müslümanlarla beraber bu savaşa katılmayı istedi. Sadece Uhud'dan dönmekle kalmayıp esas olarak kendisiyle birlikte 300 takipçisini getirdi savaş alanında. Hiç şüphesiz bu utanmıştı ve bunun üzerine belki de bu utancı gidermek istiyordu veya belki de gerçek niyetini bilmiyoruz. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Resul-i Ekrem sallallahu ile beraber savaşa katılmayı istedi. Resul-i Ekrem onu reddetti. Hayır dedi. Yaralı sahabiler Uhud'dan geldiklerinde birçokları yaralanmıştı. Buna rağmen onların Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verdikleri cevap nasıldı? Bununla ilgili olarak biz sevgi ve bağlılıklarını gördük Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e. Onları çağırdığında onlar yaralarını sarıyorlardı. Fakat derhal ayağa kalktılar ve yeniden silahlarını sararak yola düştüler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in duyurusundan sonra hemen yola çıktılar. Hazreti Zeyd bin Useyr'in 90 yarası vardı. Daha yarasını ilaç koymadan hatta kendi yaralarını düzeltmek için tedavi etmek için onlara zaman bile ayırmıştı. Beni Selaman'ın 40 yarası vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce dua etti. Ey Allah, Beni Selama'ya nimetlerini indir dedi. Tüfeil bin Ünman'ın 13, Heraç bin Sima'nın 10, Ka'b bin Malik'in 10'dan fazla, Utba bin Amir'in 9'dan fazla yarası vardı. Bütün bu yaralılara rağmen Müslümanlar silahlarını almaya koştular ve kendi yaralarını tedavi bile etmeyi beklemediler. Allah-u Teala ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri bu arzularından sonra ta ki zamanın sonuna kadar onların üzerlerine nimet yağacaktır. Allah-u Teala'nın ve peygamberinin çağrısına cevap verenler yaralandıktan sonra takva ile muamele ettiler ve onların mükafatı çok büyük olacaktır. Allah-u Teala'nın çağrısına cevap verenler onlar da öylesine takva ile muamele etmişlerdi. Onlara çok büyük mükafat verecektir. Hazreti Ebu Bekir, Zübeyir bin Avvam bunların üzerine dikkatle durdu ve bu ayet-i kerimenin anlamı üzerinde düşündüler. Cabir bin Abdullah savaşa katılmakla ilgili olarak izinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun adına duyuru yapıldı ve sadece Uhud'a katılanlar bu savaşa katılanlar diye bu talimat çok iyi olarak uygulandı. Sahabelerden bazıları Uhud'a katılmamalarına rağmen onlar bu yeni savaşa katılmak için izin istediler. Bunun ismi Abdullah bin Cavid. Cabir bin Abdullah Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek, "Ya Resulallah, ey Allah-u Teala'nın Resulü, sizin duyuru yapan kişi sadece Uhud'a katılanların kendinizle gelmesini istemiştiniz. Benim arzum bu savaşa katılmak istemem, fakat babam arkamda 7 kız kardeşimi bıraktı. Bazılarına göre 9 kardeşi vardı. Benim babam bana, ey oğlum dedi, her ikimizin de arkada bütün bu kadınları bırakarak kadın erkeksiz bırakmamız iyi değildir. Ben o kadınların zayıf olduğunu biliyorum. Babam sana öncülük vermem, benim yerine sen gidesin. Arkada kadınlar var. Onun için ben cihada gitmek istiyorum dedi. Benim arzum ben gideyim, yoksa sen değil oğlum olarak. Arkada kardeşlerinle kal dedi. Ve ben gideceğim ve cihat edeceğim ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber savaşacağım dedi. Onu babamın talimatına uygun olarak dün savaşa katılmadım. Buna göre niyetli idim savaşa gitmeyi. Hazreti Cabir'in bağlılığı, sevgisi son derece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görünce onun savaşa katılmasına izin verdi. Hazreti Cabir bunu daha sonra gururla söylemektedir. Benden başka bir asker bile İslam ordusunda bu yolda yolculuk yapmadı. Ve geçmiş savaşlarda katılmayanlar birçokları izin istedi. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün hepsinin ricasını reddetti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yola çıktığında son derece yaralıydı. Alnı, dişi yaralanmıştı mübarek. Onun bacakları, ayakları yaralanmıştı yanlarından. O yaralanmıştı ve dizleri de yaralıydı. O camiye geldi ve orada 2 rekat namaz kıldı. Ve insanlar oradaydı zaten. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem atı Sakıp'ı çağırdı. O savaşta yalnızca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in atı vardı. O yola çıktığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem erkek zırhı giyiyordu. Sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleri görülüyordu. O zaman da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti bin Talha Ubeydillah'ı gördü. Ona, "Talha, senin silahların nerede?" dedi. "Benim yanımda," dedi. Derhal gitti ve silahlarını aldı. O zaman da 9 yaralısı vardı göğsünde Uhud'da. Toplam olarak 70 yarası vardı. Hazreti Talha, "Benim yaralarımla ilgili olarak benden ziyade Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yarasından kuşku duyuyordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem düşmanları nerede gördün? Senin analizin nedir? Düşmanlar ve Ebu Süfyan nerededir?" "Ben Nuşebi'de," dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben de buna inanıyorum," dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş söz konusu olunca, "Hiçbir zaman onlar da bizi aynı şekilde muamele yapamayacaklardır. Sonuç olarak Mekke'nin zaferi bize verilecektir." Bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e, "Ey İbni Hattab, Kureyş hiçbir zaman bize aynı şekilde muamele yapamayacaktır. Sonuç olarak Hazreti Esver'i Kabe'nin taşını öpeceğiz. Hazreti Sabit bin Hacireci, Hamra ve Asad'da o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yol göstermişti, Hamra ve Asad'da. Başka sahabeler de vardı, fakat onun ismi burada zikredilmemiştir. Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 2 sahabesini ileride gönderdi bilgi almak için. Ondan sonra bunun detayları şöyledir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Beni Sa'man bir dalı olan 2 oğlu Selit ve umağın bilgi almak için ileriye gönderdi. Bena Uveyr'in bir bölümü de başka bir sahaba bile vardır. Onun ismi yoktu. Her ikisi de Kureyş'e ve Hamra ve Asad'e iyileştiler. Kureyş'i onları öldürdü. İki kişiyi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ashab'la beraber oraya geldiğinde Hamra ve Asad'a geldi ve orada kamp kurdu. Ve her iki sahabeyi de gömdü. Çünkü onların ölüleri oradaydı. Ve orada gömdüler onları. Bu gazvada iki ansari kardeş, onların örnekleri, itaat örnekleri de kaydedilmiştir. Onlar yaralı durumunda nasıl hala yolculuk yapmışlardır. Abdullah bin Sahal ve Rafa bin Sahal her iki kardeşti. Onlar Beno Abdülaşad kabilesindendi. Uhud'dan döndüklerinde onlar son derece yaralıydılar. Ve bu savaşta savaşçılar Abdullah daha fazla yaralanmıştı. Her iki kardeş de ricada bulunarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ricası üzerine Hamra'ya ve Asad'a yolculuk ettiler. Ben gazvaya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e katılmazsam çok büyük bir üzüntü duyacağım dedi. Bunların seviyesi budur. Kardeşi hatta binecek bir hayvanımız bile yok. Biz nasıl bu görevi yerine getireceğiz? Hazreti Abdullah gidelim kardeşim dedi. Yürüyerek gidelim. Hazreti Rafi Allah-u Teala yemin ederim ki yürümeye gücüm yoktur dedi. Kardeşi gel gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gidelim. Onlar tökezleye tökezleye gittiler. Hazreti Rafi çok zayıftı. Abdullah, Hazreti Abdullah onu bazen taşıdı. Bazen yürüdüler, bazen tökezlendiler. Daha iyi sıhhatli olan diğer kardeşini taşıdı. Ve devamlı yürümeye başladılar. Bazen hatta hiç yürümeyecek bir duruma bile geldiler. Sonuç olarak yatsı namazında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geldiler. Sahaba kiram orada ateş yakıyorlardı kampta. Her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e çıktılar. O gece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abad bin Başarı güvenlik görevlisi olarak koymuştu. Oraya vardıklarında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her ikisine de sordu. Sizi geri tutan nedir? Onlar niçin olduğunu söylediler. Bütün detayları verdiler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her ikisi için dua etti ve şöyle dedi. Eğer uzun bir hayatınız olursa sizler atlarınız da olacak, develeriniz de olacak, her türlü şeyleriniz olacak. Şimdi zorla yürüyerek geldiniz ve uzun hayatınız olursa bu nimetleri alacaksınız. Bunun yanında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bununla birlikte bu yolculuktan daha iyi olmayacaktır. Yani bu yolculuğun nimeti öylesine büyüktür ki o gelecekte büyük mükafatlardan daha yücedir şimdiki seyahatiniz, şimdiki yolculuğunuz dedi onlara. Yine söylendiği gibi Hazreti Anas Munis Gazala ve oğulları ile her ikisinin de oğulların olması aynı deneyime sahip olmaları mümkün değildir. Söylendiği gibi Hazreti bin Sa'd bin Ubadah'ın eli açıklığı bununla ilgili olarak şöyle denmiştir. Hazreti Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre Hamra savaşında biz genel olarak yemek için hurma yiyorduk. Hazret Sa'd bin Ubada 30 deve ve hurma getirdi. Hamra Asad'a getirdi. Bu develeri bizim için getirdiler. Bazen günde iki deve veya bazen de bazı günlerde üç deve keser ve böylece onların etini yerdik. Bu strateji neydi savaşta? Onlar düşmanları nasıl yok edebilirlerdi? Yazıldığına göre korku yaratmak için, düşmanların kalplerinde korku yaratmak için geceleyin bunlardan bir teknik çok sayıda ateş yakacaklardı ve böylece çok büyük bir ordu olduğunu düşünecek ve böylece korkacaklardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada kamp kurduğunda sahabelere emir verdi. Herkes ateş yaksın. Bu nedenle 500 yerde ateş yakıldı ve ta uzaklardan bu ateşler görülmeye başlandı. Bu görüntü bütün toprakta tartışıldı ve düşmanlar korkuya katıldılar. Mabed Hazai ile ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştı ve Ebu Süfyan'a giderek bu kişi Kureyş'e Müslümanlara saldırmayın dedi. Mustat Sa'bet bin Ebu Hazai Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i buldu. O zaman putperestti. Bazı biyografiler o İslamiyet'i kabul etmişti. Çoğunluğunda o zaman da Müslüman daha değildi. Daha sonra Müslüman oldu ve İslamiyet'e girdi. Beni Huza putperest samimiyetini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi. O kişiler birçoğu inandılar ve imana geldiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e söz verdiler. Herhangi bir şeyi saklamayacaklardı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, siz kaybınız oldu, siz ve sahabeleriniz kayboldu. Biz üzüntüyoruz. Bizim arzumuz sizin makamınızı Allah-u Teala yükselsin ve sizi her türlü acıdan kurtarsın. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'a gideceksin. Oraya git ve onu korkutmaya çalışır. Nasıl onu yapacaksın? Sen kendin stratejini yarat. O geriye Mekke'ye döndüğünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri hala Hamra'daydı. Uhada Ebu Sufyan'ı Roha'da. Roha Medine'den 40 mil uzaktaydı. O orada o bölgedeydi. O zaman da Kureyş'in ordusu karar verdi ve Roha'da Müslümanları öldürdüklerini söylüyorlardı. O doğru değildir. Hazreti Hamza'nın yanında çok az kişiydi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, hepsi birçok Müslümanların liderleri hala hayattaydı ve bu putperestlerin iddiaları doğru değildi. Birçok Müslümanı öldürdükleri iddiası. Ondan sonra şimdi biz onlara saldıracağız dediler. Ve bu meseleyi burada bitireceğiz. Ebu Süfyan bu mabedi görünce bu mabed belki bizim için haberiniz vardır. Mabed durum nedir dedi orada. Onu korkutacağına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerini gördük. Öyle arzuları vardır ki orduları, hiç bu kadar büyük ordu görmedim daha önce. Oğuz ve Hacret orada, o orduda değillerdi. Şimdi bu orduya geldiler. Birçok hikaye uydurdular. Onlar ta ki biz daha öncekinin öcünü almadıkça gelmeyeceğiz. Onlar son derece korkmuşlardı ve son derece ne olduysa pişman olmuşlardı. Ve öyle korkucu bir şeydir ki ben hiçbir şey başka bir bu kadar korkunç göremedim Ebu Süfyan. Yok olasın, ne söylüyorsun dedi. Belki orada ta ki oraya atların başını görmedikçe inanmayacaksın. Ebu Süfyan idiomatik olarak bunu söyledi. Bunun anlamı git belki onlar tarafından öldürülürsün demek istedi. Biz onları, Ebu Süfyan, onların kökünü kazıyacağız. Ben bunu yapmaktan durduruyorum. Çünkü çok korkunç şeyler gördüm. Onun için şiir söylemeye bana zorladım. Ebu Süfyan nedir bu şiir dedi. Mabedin. At grupları ileriye gittiğinde benim develerim tökezlendiler korkudan ve düştüler. Bir at olmasına rağmen bunu şiirinde onu abartıyordu. Bu atlar aslan gibidir ve daha çok onların karakterlerinden daha da onlar çok bilgilidir ve çok ben devamlı haberi vermeye gittim ve sanki yerler o atların önünde yok oluyordu. Ve onlar büyük generaller tarafından kullanmıştı. Generaller orduyu ileri götürüyordu. Ey orduların insanları, İbn Harb, Ebu Süfyan'ın talimatı sizinle beraberdir. Savaş alanındayken sesler yankılanmaktadır. Kureyş halkı ve ben hepinizi uyarıyorum. Bu Muhammed'in büyük ordusu herkesi yok edecektir. Bu ordunun korkusu sözlerle açıklamaz. Bu şiir Safvan bin Ömeyye'nin ifadesi beraberce Ebu Süfyan ve ordusunun herkesi Ebu Süfyan esas olarak ordusuyla mümkün olduğu kadar Mekke'ye dönmesi gerektiğini düşündü. Bu nedenle bir not vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem görünüşte mabete Ebu Süfyan'a korku ver dedi. Bazı tarihçilerde de belirtilmiştir. Bazıları da yoktur. Belki bu strateji altında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mabete bir şey söylemiştir. Bununla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey söylememiştir. Çünkü o Müslümanlara karşı acıması vardı. Allah-u Teala onun kalbine bütün bunları indirmiştir. Kendi kayıtlarında Ebu Süfyan'la bu araştırıcılar böyle söyler. Mabet kendi düşüncesi ve yaklaşımıdır dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem açıkça herhangi bir ifade söylememiştir. Fakat müşriklere çok korku yaratmıştı. Bu zamanda ordu Mekke'ye dönmeye hazırlanıyordu. Abdülkays'ın karvanı Ebu Süfyan'dan geçti ve aynı yerde ona nereye gidiyorsun dedi. Biz Medine'ye gidiyoruz dedi. Bunun üzerine Ebu Süfyan propaganda için saldırıdan dolayı yanlış bir şeyle şöyle dedi: benden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mesaj verir misin? Bütün bu özel develeri ona vereceğim. Peki dedi. Ebu Süfyan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşınca ona, biz karar verdik, ona gelmekteyiz sahabelerine ve böylece bu insanların kökünü kazıyacağız. Biz sizi takip ediyoruz ve Ebu Süfyan esas olarak Mekke'ye gitti deyin. Diğer kervan da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hamra'da karşılaşınca Ebu Süfyan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin Abdülkays Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve onu duyunca Allah Teala bize yeterlidir ve o en iyi meseleleri halledendir. Hamra ve Esad'da kısa bir süre kaldılar ve İslam ordusu döndü ve müşrik ordu da döndü. Söylendiğine göre bununla ilgili olarak Muhabbet Huzay'ı duyarak Ebu Süfyan Medine'ye gitmemeye karar verdi. Bunun yerine Mekke'ye dönmeye karar verdi. Muhabbet kişisel olarak bu kararı, Ebu Süfyan'ın kararını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi, salı ve çarşamba orada kaldı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye döndü. Vezari'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışında 5 gün kaldı. Bir söylentiye göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cuma günü Medine'ye döndü ve Cuma günü Medine'nin dışındaydı. Hazreti Ebu Hubeyde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'ye dönmeden önce Muaviye bin Mugariye hastanedeydi. Muaviye bin Mugariye Abdülmelik bin Rıdvan'ın büyük babasıydı. Ebul Azza da hapisteydi İslam ordusu. Muaviye bin Mugariye, Zaad bin Harisiye ve Hazreti Eman bin Yasir Muaviye'yi geriye dönerken öldürdü. Muaviye gizlice Medine'de yaşıyordu. Ve o düşmanlara oradaki durumları, Medine'nin durumunu bildiriyordu. Yakalandığında Hazreti Osman'ın durumunda korundu. Hazreti Osman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istedi. 3 gün içerisinde şehirden çıkması gerekir. Eğer 3 gün dışında orada kalırsa öldürülecektir. Fakat şehirde 3 gün yine gizlice kaldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Amar bin Yasir'a ve onlara talimat vererek onu öldürmesini istediler. Onu şu yerlerde göreceksiniz. Her ikisi de sahabeler onu o gizli olan yerlerde buldular ve onu öldürdüler. Bildirdiğine göre Hamra ve Esad'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Azza müşriklerin şairiydi. Orada hapisteydi. Abdül Uza Bedir Savaşı'nda Müslümanlar tarafından hapse atılmışlardı. O söz verdi ve benim kızlarım yalnızdır. Bana rahmet edin, onlara göz kulak olmam gerekir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir para istemeden onu bıraktı. Onlar hiçbir zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem veya Müslümana saldırmayacaklardır veya Müslümanlara karşı ordu veya hiç kimseye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı kışkırtmayacaktı. Bu anlaşmayla fakat o bu sözleşmeyi bozdu ve o da müşriklerle beraber geri döndü. Düşmanları ve orduyu kışkırttı. Şiiriyle Müslümanlara saldırma mesajı verdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dua etti bu sefer hayatta kalmasın diye. Müşrikler Ebu Azza arkada kaldı onlar Hamra'dan dönerlerken. Çünkü o uyuyordu ve hata ile arkada bırakılmıştı. Hazreti Asıf bin Sab onu hapsetmişti. O sadece tek bir müşrikti hapiste olan. O yakalandıktan sonra Ebu Azza Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne getirildi. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ey Muhammed beni arkada bırak dedi. Bana rahmet eyle ve kızlarımın hatırı için beni serbest bırak. Ben söz veriyorum bir daha hiçbir zaman bunu yapmayacağım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala, ya yemin ederim ki bir daha seni bu şekilde görmeyeceğim. Başka bir ifadeye göre sen Hacer-i Esved'in yanında olmayacaksın. Söyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e kandırdım de. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e dönerek öldür onu dedi. Başka bir ifadeye göre Asım bin Sahab'a verdi bu talimatı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mümin aynı şekilde ısırılmaz dedi. İnşallah Allah-u Teala'nın izniyle bu konuya bundan sonraki hutbelerimde devam edeceğim. Dünyanın durumu için dua etmeye devam edin. Allah-u Teala her Ahmedi'yi bütün her türlü kötülükten korusun. Bu zamanda bir cenaze namazı kıldıracağım. Faraz Ahmet Tahir sahip Avustralya'da şehit oldu. O olayla ilgili olarak Sydney Bondi'de bir alışveriş merkezinde Avustralyalı kişi onu bıçakladı. İnna lillahi ve inna ileyhi racun. Alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. 30 yaşındaydı ve henüz evlenmemişti. 12 kişi bu olayda saldırıya geçti ve onlardan 6'sı öldürüldü. Bu 6'nın 5'i kadındı. Feraz Ahmet Tahir Ravvah'tandı. 2018 yılında Pakistan'dan Sri Lanka'ya seyahat etti. Orada 4 yıl kaldı. Geçen yıl USICI vasıtasıyla Avustralya'ya yerleşti. Geçen ay güvenlik lisansını aldı. Vefat ettiği gün orada ilk günüydü o. Genel olarak geceleyin çalışırdı. Orada ilk gündüz yaptığı bir işti. Olay şöyle oldu. Saygın Feraz Ahmet Tahir sahip insanların sağa sola kaçıştığını gördüğünde o saldırganı tutmak için ileriye geçti. Ve o saldırgan ona saldırdı ve onun kurtulması mümkün olmadı. Bu olayda hayatını veren ilk kişiydi. Ahmediyet ailesinde büyük büyük babası Mia Ahmet sahip tarafından Ahmediyet'e girildi. Şarpur'dan idi. Diğer dedesi Süfiyar sahip Ahmediye Müslüman cemaatine hizmette bulunmuş. Orada uzun zaman hizmette bulunmuştu. Babası Beşir Ahmet sahip 2015 yılında vefat etmişti. Annesi de 2014 yılında vefat etti. Arkasında 3 erkek kardeşi, 2 kız kardeşi ve bir büyük babasını bıraktı. Onunla ilgili Avustralya Başbakanı Southfield Premier Feraz Ahmet Tahir sahibi övdüler. Cesareti ve fedakarlığından dolayı ona övgüler yağdırdılar. Aynen Pakistan'ın High Commissioner'ı Avustralya'da yaşamaktadır. Feraz Ahmet Tahir'in cesaretini övdü ve başsağlığı dileklerinde bulundu. Ve her türlü yardımı yapmayı önerdi. Onunla ilgili olarak 120 haber basıldı. Bugün onun cenazesi kıldırıldı. Premier ve başbakan da cenazeye katıldılar. Bir kez daha onu övdüler. Sosyal medya Feraz Ahmet Tahir'in cesareti ve fedakarlığıyla doluydu. Ve çok güzel sözler kullanmışlardı. Birçoklarına göre o ülkenin kahramanıydı. Çünkü o fedakarlık yapmıştı. O korkudan dolayı Pakistan'dan gelmemişti. Esas olarak Ahmedilere yapılan dini sınırlamadan bıkmış ve ülkeyi terk etmişti. Ahmediler Allah-u Teala'nın ismini ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini anmaktan men edilmişlerdi. Hudalman Ahmediye Başkanı şöyle diyor. 25 Nisan'da Pazar günü alışveriş merkezinde bir kutlama olmuştu. Bu olayda ölenlere başsağlığı dilemek için Başbakan ve Velsin Premieri oraya katılmışlardı. Muhalefet liderleri ve parlamento üyeleri, belediye başkanları, kanslers, ordu, denizciler, polis, asker ve geniş miktarda temsilciler oradaydı ve medya da orada yer almıştı. Ahmediye Müslüman cemaatinin üyeleri de davet edilmişti. Abisi Müdessir Beşir şöyle diyor: rahmetli kardeşim çok çalışkan bir kişiydi. Her zaman güler ve tebessüm ederdi. 11 yaşındayken babamız vefat etmişti. Büyük abimiz Muzaffer Ahmet bize aynen baba gibi göz kulak olmuştu, bakmıştı. Ayrıca kardeşimin işinde de ona yardımcı olmuştu. O çok sıkı çalışan bir kişiydi. Kardeşlerimize çok iyi muamele ederdi, yumuşak kalpliydi ve çok nazikti. Hiçbir şekilde kardeşlerine kızgınlık göstermiyordu. Pakistan'da yaşadığı sürece Ahmediye cemaatinde çok aktifti. Sri Lanka'da da çok aktif görevler yapmıştı. Avustralya'da da nerede yaşadıysa yaşasın, cemaate daima hizmet ederdi. Hilafete çok büyük bağlılığı vardı. O pasaportunu alır almaz ilk önce Londra'ya giderek Halifetül Mesih ile karşılaşmak istediğini söylüyordu. Küçük kardeşi Şeraz Ahmet, Kur'an-ı Kerim'i çok güzel sesle okurdu. Namazı devamlı olarak kılardı. Kamran Mabeşir, misyoner, onda daima büyüklere saygı gösterme niteliğini gördüm. Cemaatin ondan istediği hiçbir şeyi reddetmemişti. Eğer ona yanlış yaptığı bir şey söylenirse, o daima alçak gönüllülükten onu kabul ederdi ve kendisini düzeltmeye çalışırdı. İbrahim Bey, onun arkadaşı, şöyle diyor: din ve hilafetle kendisi son derece sevgi doluydu. Ahmediye cemaatinin yetkililerine son derece saygısı vardı. Benim onunla ilişkim abi kardeş gibiydi. Eğer ona kızsam hemen başını öne eğer ve bir daha seni hiçbir zaman kızdırmayacağım derdi. Çok sosyal, arkadaşça. Ahmediye cemaatinin başkanı geçen Mart ayında Brisbane'a geldi. Oraya gelişinin nedeni, eğer herhangi birinin kalbinde benimle ilgili olarak bir kızgınlığı varsa, şikayeti varsa, ben buraya af dilemek için geldim. Onun için herkesten özür diliyorum. Sanki oraya herkese Allah'a ısmarladık demek için gelmişti. Arkadaşlarından birisi Şecer Ahmet, o çok sıkı çalışan ve korkusuz bir kişiydi der. Diğer güvenlik görevlisi, saldırgan dükkana girer girmez insanlar ona baktı ve kaçıştılar. Cesareti ve kahramanlığıyla gidip onu durduracağına, onun önünde durdu ve başkalarını kurtararak kendi hayatını feda etti. Sosyal medyada Feraz Tahir'in davranışları son derece övülmektedir. Bir kişi, Chris Murphy, kendi yorumunda alışveriş merkezinde güzel giyimli Feraz Tahir kahramandı ve halkın hayatı için kendi hayatını verdi. Rebecca Ivers şöyle diyor: kendisi hayatında, kendi ülkesinden daha iyi bir hayat bulabilmek için Avustralya'ya geldi. Toplumda son derece saygınlığı olan ve başkaları için hayatını ortaya koyan bir kişiydi. Ben ailesine ve cemaatine başsağlığı diliyorum. Bu çok acı bir durumdur. Başka insanlar da birçok yorumlarda bulunmuşlardır. Onlar ya haberi duyanlar ya da onu alışveriş merkezinde görenler tarafından yapılmıştır. Masur Ahmet Camia Ahmediye Rabbah'tan: Feraz Ahmet Tahir benim kuzenimdi. O çok iyi bir insandı ve namazlarına çok dikkat ederdi. Başkalarına iyiliği emrederdi. Onunla ne zaman karşılaşsam o güler ve daima tebessümde bulunurdu. Beni küçük kardeşi olarak görürdü ve ne zaman bana bir şey anlatsa onu sevgiyle açıklardı. Daima dua isterdi, ben sizin için dua edeceğim, siz de benim için dua edin derdi. Şehit edildiği gün telefon aldım, sabah namazıydı. Erkek kardeşi ona, Avustralya'da saat 4'tü. İşe gitmen gerekir dedi. Ben şimdi teheccüd namazı kıldım ve hepinize dua ettim dedi. Şimdi sabah namazı kılacağım, ondan sonra da işe gideceğim dedi. Şimdi uyuma zamanı değil dedi. O gece vardiyasında çalışırdı fakat o gün ilk olarak gündüz vardiyasına geçmişti. O ailesinde üçüncü şehit idi. Amcam Muhammed Nawaz Sahip, Rangi Town, Karachi, 11 Eylül 2012'de şehit oldu. Sonra diğer amcam Naz Ahmet Sahip, Rangi Karachi, 2013'te şehit edildi. Şimdi Faraz Ahmet Tahir şehit edildi. Söylediğim gibi o ölümden korkmuyordu. O ülkesini dini özgürlük için bırakmıştı. Allah-u Teala onun makamını yükselsin ve üzüntülü ailesine sabır ve güç versin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ